13. ayrım, sayfa 140. Ayağına, Mustafa Mutlu. 18. bölüm. Ayağına evinin kapısında karşıladı gençleri. Baston olarak kullandı. Cilasız ağaç dalını elinden bırakmadan, kollarını iki yana kocaman açarak "Yavrularım!" diye bağrına bastı üçüne birden. "Annem ya, kocaman adam oldum. Hala çocuk muamelesi yapıyorsun." "Al kızlarını istediğin gibi kucakla da beni rahat bırak artık." diye şımardı Kayra. Elindeki sopayla kafasına vurur gibi yaptı ayağına. "Eşek sıpam benim. Babası boydum, yakışıklım. Onların yeri ayrı, seninki ayrı. Aylardır kokunu özledim, sarılacağım tabii." diyerek burnunu genç adamın göğsüne gömdü. Sonra Anige başının iki yanından tuttu, anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Elini tenine hiç değdirmeden alnından çenesine kadar birkaç kez genç kadının yüzünde gezdirdi. Sonra başını dudaklarının hizasına kadar çekip "Çok şükür sağlıklı görünüyorsun, çok sevindim, güzel gelinim" diyerek önce alnından sonra yanaklarından öptü genç kızı. Sıranın kendisine gelmesini beklerken şaman kadının yüzüne dikkatle baktığında alnında daha önce hiç görmediği bazı dövmeler olduğunu gördü Sevil. Aynı dövmeler elinde de vardı. Ayağını Anige bıraktı, Sevil'in yüzünü iki eli arasına aldı. Yine anlaşılmaz sözcükler mırıldanıp Anige yaptığı gibi önce alnını ardından yanaklarını öptü. Sonra kendisine çekip bağrına bastı. Dudaklarını kızın sağ kulağına dayayıp "Gök Tengrim seni korusun. Göklerin huzuru, yeryüzünün bereketi, yeraltının adaleti seninle olsun kuzum" dedi. Karşılama törenine abisine sarılı vaziyette gülümseyerek izleyen Şara huysuzluk etti. "Ne söyledin öyle kulağına, biz neden duymuyoruz?" Yine elindeki bastonu gösterdi kadın ve gülerek "Bütün mirasımı ona bıraktığımı söyledim, var mı bir diyeceğin?" diye şakacıktan azarladı esmer güzeli kızını. Tam bu anda yine babası geldi aklına Sevil'in, gözleri doldu, bakışlarını kaçırdı. "Duygusala bağlama" diye çıkıştı Şara. Sonra iki genç kadını kollarından sürüklercesine mutfağa çekti. "Size tiramisu yaptım, çay da hazır." Kayra anlamadı. "Tiramisu da ne kız? Sütlaç neyimize yetmiyor?" "Trasimu değil, tiramisu. Yine yiyince görürsünüz ne olduğunu." Döndü, arkasındaki insan ağzımanına baktı. "Ya hem senin ne işin var bizim aramızda? Dedikodu yapacağız. Kahveye mi gideceksin, başka yere mi bilmem. Hadi yallah, rahat bırak bizi." Anik itiraz etti. "Ya gitmesin. Şımartma kız şunu, tepene çıkacak sonra" diye azarladı müstakbel yengesini Şara. "Yediklerinizden verin gideyim, yoksa gitmem" dedi Kayra. Sevil'in aklına sevgilisi geldi. "Mahir'e de ayıralım biraz, o da çok sever bunu." Şara sesini yükseltti. "Oo, işimiz var anam, bunlar abayı fena yakmış, sonumuz hayırlı olsun." Ayağına gülümsedi, arkasını döndü, odadaki koltuğuna doğru yavaş adımlarla yürüdü. Mahir iki katlı evlerinin mavi boyalı tahta kapısının önünde durdu. Zili uzun uzun çaldı, bir süre sonra içeriden yaşlı anasının sesini duydu. "Ne acelen var, kör olma yasıca, telaşlandırma beni, bekle açıyorum." Gülümsedi Mahir, annesini babasını neredeyse 3 yıldır görmemişti. Önce belediyede otoparkçılık, sonra şirket, ardından da belgesel çekimleri derken zaman su gibi akıp geçmişti. Hemen her gün telefon ediyor, düzenli olarak para gönderiyordu ama yine de çok özlemişti. Kokuları burnunda tütüyordu. Heyecanlanmasın, büyük işlere kalkışmasın, kendini iyice yormasın diye geleceklerini haber vermemişti annesine. Tahta kapı gıcırdayarak açıldı, yaşlı kadın iki büklüm bir halde kapıda belirdi. Kapıdan gelen parlak ışığın etkisiyle karşısında duran dev gibi adamın yüzünü seçemedi. Sonra "Mahir, Mahir'im, sen misin kurban olduğum?" diyebildi titreyen sesiyle. "Benim anam" diye karşılık verdi Mahir. Onu bu şekilde görmeyi hiç beklemiyordu. Resmen iki büklüm olmuştu. Elindeki bastonla bile dengesini bulmakta zorlandığı açıkça görülüyordu. Eğildi, anasını kucakladı genç adam. Kadın burnunu çeke çeke ağlamaya başladı. "Niye geleceğini söylemedin yavrum?" dedi. İçeriden yaşlı bir erkek sesi duyuldu. "Kim geldi kız Zöhre? Alıver içeri de ben konuşayım azıcık. Kimmiş, kimlerdenmiş?" Gözlerini sildi yaşlı kadın. Mahir de babasının sesini duyunca iyice heyecanlandı ve koşar adım girişteki odaya daldı. Pijamasıyla camın kenarındaki sedirde oturan adama doğru yürüdü. Ellerini öpüp başına koydu. Adam başını elini öpen adama doğru çevirdi. Görmüyordu. İki gözü de boş boş bakıyordu. ''Kimsin sen? Kimlerdensin?'' Mahir sesini değiştirerek yanıt verdi. ''Göğe bakanlardanım.'' Annesi kapıda dikilmiş olup bitenleri seyrediyordu. Eliyle beyaz tülbentin ucunu tutmuş gözlerini siliyordu. ''Bizim akrabamızsın yani. Baban kim senin?'' diye sordu yaşlı adam. ''Babamı tanımazsın sen amca. Senelerce İstanbul'da çalıştı.'' ''Kim ki? Ben de çalıştım İstanbul'da.''
''O Beykoz'da çalıştı ama.''
''Ulan ben de Beykoz'da çalıştım. Deri Kundura'da. Kim ki senin baban?''
''Benim babam da Deri Kundura'da çalıştı.''
''Hayda!'' diye gürledi yaşlı adam. ''Söylesene eşşoğul eşek. Babanın ismi ne?''
''Hüseyin.''
''Ulan benim adım da Hüs.'' Yaşlı adam durdu, oturduğu yerden elini boşluğa uzattı. Mahir babasının elini yakalayıp bir kez daha dudaklarına götürdü.
''Benim babam sensin zaten canım babam.''
''Eşşol eşek!'' diye haykırdı adam oturduğu yerden. Genç adamın beline dolandı. Hıçkırarak başını Mahir'in göğsüne yasladı. ''Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Körlüğümle alay mı ediyorsun? Puşt oğlu puşt!''
''Estağfurullah babam, olur mu hiç öyle şey? Size sürpriz yapayım dedim.''
''Senin sürprizini? Ulan dağıttın bizi sıpa. Adam gibi haber versene geleceğini.''
Küfrü duyunca amanin diye tepki gösterdi annesi Mahir'in. ''Deme öyle Hüseyin, kurban olayım ben onun sürprizini.''
''Adam gibi gelse ya pezevenk.'' diye yineledi yaşlı adam. Sonra durdu, keyifle kıkırdamaya başladı. ''İyi işlettin emme, ben de yedim vallahi. Sesini nasıl değiştirdin ulan öyle artistler gibi?''
Sesini yeniden borazan gibi kalınlaştırarak
''İşte böyle!'' diye yanıt verdi Mahir. Babası kıkırdamaya devam etti.
Zühre kapıdan merakla ve biraz da endişeyle seslendi. ''Sevim kızımı getirmedin mi, yoksa bir sıkıntı mı oldu?''
''Sevim değil annem, Sevil. O da geldi. Necla teyzeye gönderdim onu kayralarla birlikte. Birazdan gidip getireceğim.''
Telaşlandı kadın. ''Vış, yemeğim de yok. Ne yapacağız şimdi? Dünden kalan erişteyi kaşıklayacaktık babamla.''
''Sen merak etme annem. Akşam yemeğini kız tarafında yiyeceğiz. Davetliyiz.''
''Kız tarafı mı? Onlar da mı burada?''
''He ya, kız tarafı. Necla teyzelere gideceğiz akşam. Sana da selam söylemiş, yemeğe bekliyorlar bizi. Ama önce ben bir elimi yüzümü yıkayayım, gidip Sevil'i getireyim. Burada tanışıp kaynaşın, sonra gideriz.''
Duyduklarına pek de sevinmedi annesi. ''Gitmeseydik olmaz mıydı? Ben bir çorbayla bulgur yapardım hemen.''
Babası güldü. ''Annen Necla'dan korkuyor da, şimdi yemeğe kurbağa bacağı, ayı dişi koyar, büyü yapar falan diye düşünüyordur.''
''De git herif, ondan mı şey ediyorum ben? Gelin kızımla baş başa kalalım, sohbet ederim diye şey ediyorum.'' Mahir iki büklüm olmuş kadını sevgiyle kucakladı.
''Kalırsınız annem, biz bir süre buradayız, bol bol vaktiniz olacak, uzun uzun sohbet edersiniz.''
Sonra cebinden küçük bir paket çıkardı, babasının elinin içine koydu. ''Bunu senin için getirdim, 10 paket daha var. O kadar çok aradım ki inanamazsın. En sonunda internetten buldum. Tam 20 yıllıkmış, galiba artık üretilmiyormuş.'' Elindeki paketi parmaklarıyla yokladı kör adam. Bu dedi Mahir gülümsedi. Sonra paketi burnuna götürdü ve hemen ''Birinci'' diye haykırdı babası. Keyifle bağırıyor, tekerlemeler söylüyordu.
''İç birinci, ol devrimci, hey hey.''
''Ne oluyoruz baba, beni karşında görünce bu kadar keyiflenmedin?''
''Ulan Allah'ın faşisti, senin hikayen en fazla 35 yıllık. Bu sigara var ya, bu sigara, benim onunla aşkım tam 60 yıllık.
Sonra paketi tekrar burnuna götürdü. Uzun yıllardır görmediği bir dostunun kokusunu içine çeker gibi derin bir nefes aldı. Sonra gençlik yıllarına döndü ve en sevdiği marşı patlattı.
''Bir Mayıs, bir Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı, devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı.''
''Oo baba, anında komüniste bağladın yine. ben kaçıyorum diyerek 3 yıldır düzenli olarak temizlenen ama bir kez bile kullanılmayan üst kattaki odasının yolunu tuttu. Bir yandan da gülerek mırıldandı. Benim reis böyle bir babamın olduğunu bilse beni götümden vurdurur vallahi. Kalbi yerinden çıkacaktı Sevil'in. Aylardır beraber olduğu adamın sevgilisinin ailesiyle tanışacaktı. Ya kendilerini beğenmezlerse ya oğullarına layık görmezlerse diye içi içini yiyordu. Özbekistan'dan bir eşarp almıştı Mahir'in annesi için. Babası için de kiraz ağacından el oyması bir pipo ve bolca tütün. Hediyelerini bavuldan çıkardı, küçük bir torbaya koydu. Salondan seslenen Mahir'in sesini duydu. ''Hadi sevgilim acele et, daha buraya döneceğiz yemek için.''
''Tamam tamam geldim.'' diye seslendi.
Ayağına kendi kendine keyifle söylendi.
''Sevgilimmiş, şu yaşa geldim bu lafı televizyon dışında duymadım. Bizim herifler hiç böyle laflar etmezdi.''
''Ne dedin anne, anlamadım.'' diye seslendi Şara.
''Yemekleri yetiştirebiliyor musun? Yardım edeyim mi?'' dedim.
''Yetiştiriyorum, merak etme.
Ama sen bunu söylemedin ki demin. Sevgilim mevgilim diye bir şeyler söyledin, duydum.''
Umursamadı ayağına. Önündeki nazar boncuklarına tek tek çengelli iğne takmaya devam etti. 19. Bölüm. Resul köy bakkalının önünde arabadan indi. O sırada tenekeden beyaz peynir kalıplarını çıkartıp metal bir tepsiye dizen muhtar Çelebi başını kaldırdı ve hoş geldiniz dedi, buyurun.
Selamün aleyküm birader.
Ve aleyküm selam. Resul bir yandan elindeki kehribar tesbihini sallıyor, diğer yandan rafları inceliyordu.
Bu devirde böyle bakkal kaldı mı ya, Allah Allah diye söylendi.
Ben özellikle değiştirmiyorum. Her şey 50 sene önce olduğu gibi. Mesela şehirde ustura jiletini zor bulursunuz ama bende gırla.
Sonra tezgahın sağ önünde duran balon görünümlü tepesi tüplü saydam şişeyi gösterdi.
Bakın limon kolonyasını hala pompayla dolduruyoruz.
Niye?
Açık kolonya şişeden daha ucuz oluyor çünkü.
O zaman leblebi helvası da vardır sende.
''Olmaz mı?'' diyerek arkasındaki raftan bir kutu aldı ve jelatine sarılmış bir tane helvayı karşısındaki adama uzattı. Adam çocukluğundan kalan lezzete yıllar sonra kavuşmanın mutluluğuyla ağzını şapırdatırken muhtar Çelebi merakla sordu.
''Hayırdır, kime geldiniz, kimlerdensiniz?''
''Geçiyorduk, uğradık.''
Muhtar Çelebi gül, ''Bizim köye,
geçerken.'' ''He, geçerken.''
İyi o zaman, gazoz da vereyim mi? Meşhur Niğde gazozum var, hem de dolapta.
Ver iki tane.
Elindeki helvayı gösterdi.
Bundan da ver, 3 tane daha.
İştahınız açık maşallah. Eliyle dışarıdaki gri ticari arabayı gösterdi Resul.
Yol arkadaşım da var.
Parasını ödedi, vedalaşıp çıkarken sanki bir yerlerden duymuş da aklında kalmış gibi ansızın soru verdi.
Buralarda büyücü mü, muskacı mı bilemedim bir kadın varmış. Adı Aleyna mı ne? Sahtekar mı o kadın?
Haşa diye itiraz etti Çelebi muhtar biraz kırgın bir sesle. Necla anneyi soruyorsan eğer mübarek bir annedir. Senin boyunca evlatları vardır. İnsanlara sadece iyilik dağıtır.
Kızma birader, bilmiyoruz ne de olsa öğrenelim diye sordum.
Cevap vermedi, başını çevirip peynir tenekesiyle uğraşmaya döndü Çelebi. Resul elindeki gazozlarla ve helvalarla arabaya bindi, geldikleri gibi köyden ayrıldılar. Birkaç kilometre sonra reisini aradı Resul.
Tamamdır abi, gözdağı verdik, köyü de öğrendik. Peşlerinde olduğumuzu biliyorlar artık. Racona sığar mı falan dedi ama...
Racona ondan mı öğrenecekmişiz diye sinirli bir ses geldi Ayze'den.
Dönüp gelin, bundan sonrası bende.
''Tamam reis, dönüyoruz. Buradan leblebi, elma falan bir şeyler getireyim mi?''
''Siktirme ulan leblebini. Oyun mu oynuyoruz burada? Dönüp gelin. Daha fazla görünmeyin oralarda. Bu korku yeter onlara.''
Yediği fırça moralini bozmuştu Resul'ün. Keyfi kaçmıştı. Bozkırın ortasındaki köy yolunda ilerlerken emniyet kemerini çözdü, sağ belinden tabancasını çıkardı, mermiyi tabancanın ağzına sürdü ve yol kenarındaki tahta telefon direklerine ateş etmeye başladı. Bu sırada patlamalardan korkup arabanın önünden yolun karşısına geçmeye çalışan bir tavşan gördü. Nişan aldı, tetiği çekti, keyfi yerine geldi.
Tam karnının ortasından...
emniyetini kilitleyip silahı tekrar beline soktu. Kapının cebine koyduğu helvalardan birini daha aldı. Jelatinini açtı ve olduğu gibi ağzına attı. Yola çıkarken 10.000 lira vermişti reis. Bu parayla bu gece iki hatun mu çağırsaydı acaba? 20. Bölüm. Gündüzleri neredeyse bütün zamanını yeni ailesiyle geçiriyordu Sevil. Müstakbel kayınvalidesinden Mahir'in sevdiği yemekleri yapmayı öğreniyor, kayınpederiyle derin siyasi sohbetlere giriyordu. Adam Sevil'i tanıdıkça şakayla karışık, kızım sakın sonradan pişman olma, istersen yol yakınken vazgeç. Ne buldun bizim faşist eşekte, onu ben bile adam edemedim deyip duruyordu. Ama oğlundaki büyük değişimin aslında o da farkındaydı. Bu kız yola getirecekti oğlunu. İkisinin bir arada olduğu zamanlarda odaya dolan aşk kokusu yılların romantik komünistini heyecanlandırıyor. Hemen Hasan Hüseyin'den, Nazım'dan, Atilla İlhan'dan, Orhan Veli'den ya da Ahmet Arif'ten bir şiir patlatıyordu. Yine böyle bir anda oğluna dönerek, ben de senin için vakti zamanında bir şiir yazmıştım, okumamı ister misin dedi. Mahir şaşırdı ama babasından her an için bir gol yiyeceğini bildiği için tereddüt etti. Sen bilirsin babam, içinden geliyorsa oku ama gözünü seveyim beni nişanlımın önünde rezil etme. Yaşlı adam boğazını temizledi ve sigaradan metalikleşmiş sesiyle ciddileşti. Hiç olur mu öyle şey? Bir babanın evladına aşk şiiridir bu, iyi dinle. İncir ağacında dut mu olur? Hacının evinde put mu olur? Be hey şerefsizin dölü, komünistin oğlu it mi olur? Hayda baba ya, ne yapıyorsun Allah aşkına? Keyifle bir kahkaha patlattı adam. Divanda yanı başında oturan oğlunu kendisine çekip başını göğsüne gömdü. Yalan mı söylüyor meşşol eşek? Yıllar yılı sen bana eziyet ettin. Şimdi buldum Sevil kızımı, bundan sonra şımarma sırası bende. Dünya kaç bucakmış göstereceğim sana. Hele bir de torunum olsun, bütün devrimci marşları ezberleteceğim senin inadına. Baba, vallahi almıyorum bak, alır Sevil'i giderim. Sevil kız kız gülüyordu. Babayla oğul arasındaki gerilimin azaldığını görmek hoşuna gidiyordu. Hemen babadan yana tavır aldı. Sen istediğin yere git, ben babamın yanındayım. Çok mutluydu Sevil. Daha birkaç ay önce dünyanın en yalnız insanıyken, şimdi kocaman bir ailesi olmuştu. Sevenleri arttıkça da Aya Ana'nın sözlerinin gerçekleşmesinden korkmaya başlamıştı. Sadece kendini değil, sevenlerini de tehlikeye atıyorsun. Gelmelerinin üzerinden 5 gün geçmişti ki Aya Ana sabah kahvaltısında ''Ben hazırım güzel kızım'' dedi. ''Yapalım artık şu çekimi. Sen bugün geç kameranla bir köşede otur, ne istiyorsan onu çek. Ama bana soru sorma, yaralarımı deşme, bilinmezlerimi eşeleme. Çünkü o soruların cevaplarını zaten ben de bilmiyorum. Sadece bana yap denileni yapıyorum. Tamam, soru yok, röportaj da yok diye güvence verdi Sevil. Kayra ile Anik sabah saatlerinde apar topar İstanbul'a dönmüştü. Giderken benim imza atmam gereken bazı gümrük evrakları varmış. Anik de benimle gelip annesini görecek, yarın döneriz demişti. Kamerasını hazırladı Sevil, günün ilk grubu eve alınmadan daha önce de yaptığı gibi odanın bir köşesine oturdu ve olup biteni kaydetmeye başladı. Başlangıçta Aya Ana'nın transa geçmesi her zamankinden daha zor olsa da 20 dakika içinde her şey normale döndü. Şaman kadın hastalara şifa dağıtmaya, dertlere çözüm bulmaya başladı. Davulunu çalıyor, ileri geri sallanıyor, mum ışığında ısıttığı metalle dilini dağılıyordu. Kendi sesiyle değil, çağlar ötesinden gelen ulvi bir sesle konuşuyor, odadaki herkesi etkisi altına alıyordu. Saatler süren seansın tamamını kayıt altına aldı Sevil. Özetleyerek yayınlayacağı bu görüntülerle 7 bölümlük dizinin tüm çekimleri tamamlanmış oluyordu. Seans bitip odadakiler dışarı çıktığında daha önce öğrendiği gibi Aya Ana'nın yanına gidip üzerindeki kıyafeti çıkarmasına yardımcı oldu. Aya Ana bu sırada çok önemli bir sır verir gibi konuşmaya başladı. Biz olanlara bir ölçüde çare buluruz da olacakları engelleyemeyiz kızım. Önümüzdeki hafta hem çok mutlu olacağız hem zor günler yaşayacağız. Bu söylediklerimi sakın unutma. İkimiz de güçlü olmalıyız. Güçlü olmalıyız ki çevremizdekileri, bizi hedef alan kötülüklerden uzak tutalım. Onlara zarar gelmesini önleyelim. Sakın dert etme, atlatacağız her şeyi. Biraz zaman alacak ama sonunda biz mutlu olacağız. Bunları hiç unutma, olur mu?
Şaman kadının sözlerinden hiçbir şey anlamadı Sevil. Yine de tamam dedi. Ama içine büyük bir endişe bulutu çöktü. Akşam hep birlikte Mahir'in annesinin evine gittiler. Sevil'in Zöhre ile birlikte yaptığı düğün çorbası çok beğenildi. Çorba kasesine ekmeği de sıyıran ayağına, Mahir'in babası Hüseyin'e dönerek ''Köylüm, toprağım, çorbasını içtik, düğünlerini de görürüz inşallah.'' diye laf attı. Sevil'in yüzü kıpkırmızı oldu. ''Hüseyin Bey, kervan yola çıktı gari. Sabah olur, akşam olur, onu da görürüz elbet.'' diye karşılık verdi. Ardından da gevrek gevrek güldü. ''Ne kervanı, ne yolu?'' diye anlam veremedi Sevil. Mahir başını öne eğerek gülümsedi. ''Ah ah'' dedi Zöhre. ''İnşallah, inşallah.''
13. ayrımın sonu. Sayfa 153.